Ayrım 22.
Okyanusa bakan stadın tribünlerinde yaklaşık 300 kişiyle birlikte maçı izlerken sahadaki futbol size zevk vermemeye başlarsa gözlerinizi sahile çevirip yelken yapan ya da kumların üstüne güneşlenen insanlara bakabilirsiniz. Linke olmayınca önce Rumenlerle görüşmeye karar verdim. Onlar da Red Line'da kalıyorlardı ve onlarla ilgilenen kişiyi de öğrenmiştim. Chicago'da oturan Julian Stanculescu, insana dostça bir ifadeyle bakan bebek yüzlü bir Rumendi. Odasının bulunduğu katta içi daha birkaç saat önce futbolcular tarafından kullanılan futbol toplarıyla dolu bir çuval vardı. Bir yandan Julian'la konuşurken bir yandan da toplardan birini ayağımın altında yuvarlayıp duruyordum. Julian bana bir mezhebin broşürüne benzeyen bir şey uzattı. Broşürün kapağında her ikisi de Julian'a benzeyen ama biri sakallı olan iki kişinin fotoğrafı vardı. Sonunda broşürün Amerikan Futbol Akademisi'nin amaçlarını açıkladığını ve kapağındaki adamlardan sadece birinin Julian, başkan yardımcısı olduğunu anladım. Sakallı olansa babası Dr. Victor Stanculescu'ydu, başkan. Julian kendisiyle babasının Bobby Robson'un iyi arkadaşları olduğunu söyleyerek iyi niyetini de belli etmiş oldu. Ben futbol topuyla birkaç numara yaparken Julian son derece kalitesiz belden aşağı espriler yapmakla meşguldü. O sırada gelen iki görevli Rumen takımının kahvaltıda ne istediğini sordu da esprilere gülümsermiş gibi yapmaktan kurtuldum. Yıldızlar kahvaltıda ne yerlerdi? Rumenler jambon ve yumurtadan oluşan bükreş tabağı isteyen doktorları dışında omlet ve mısır gevreği söylediler. Julian'ın üzerinde önemli durduğu tek konu ağzı kapalı şişelerden su içmeleri gerektiğiydi. Takım Güney Amerika'dan yeni gelmişti ve orada bazı futbolcular içtikleri sudan ötürü hastalandıkları için işi şansa bırakmaya hiç niyetleri yoktu. Sonra Julian beni Roman takımının antrenörü Cornel Dinu ile görüşmeye götürdü. Dinu akşam yemeğini yiyordu ve başını bile çevirmeksizin Julian'ı azarlamaya başladı. Bir saat kadar lobide bekledim ve bu arada ortalıkta boş boş dolaşmakta olan Amerikalı ve Roman futbolcuları izledim. 20 yaşından küçük gibi görünen ve taşralılara özgü saç tıraşından yıldız olmak için önde daha uzun bir süre olduğu anlaşılan bir Rumen hemen karşımdaki kanepede tek başına oturuyordu. Ona çok acıdım. Belki de Romanya'da çok seviliyordu ama burada Santa Barbara'da yapayalnızdı. Hatta bazı açılardan bakıldığında sosyal statü açısından benden daha alt seviyede olduğu bile söylenebilirdi. Ben hiç değilse o ülkenin dilini konuşabiliyor ve Soccer America dergisinin birkaç yazarını tanıyordum. Halbuki o belki de küçük bir kulüpte futbol oynuyordu ve ulusal takıma ilk kez seçilmişti. Evine dönmek istediğine dair bahse girebilirdim. Julian biraz sonra yanıma geldi ve Dino'nun özür dilediğini, benimle görüşmeye hazır olduğunu söyledi. O sırada zaten çok geç olmuştu. Bir saat daha bekledim. Gazetecilerin zamanlarının çoğu beklemekle geçer. Sonunda uzun boylu ve yüzü kırmızı lekelerle dolu bir adam olan Dino lobiye geldi. Kanepeye oturdu ve yüzünü başka tarafa çevirdi. Çevirmenlik yapacak olan Julian bana, "Bu adam Romanya'da bir efsanedir," dedi. Dino oyuncu olarak 75 kez milli olmuş. Çavuşescu'nun devrilmesinden sonra spor bakanlığına getirilmiş ama daha sonra ulusal takımın teknik direktörü olabilmek için bu görevinden hiç düşünmeden istifa etmişti. Bunu neden yaptığını sordum. Mırıldanarak politikayla futbol arasında bir tercih yapmam gerekiyordu. Futbolu seçtim, dedi. Hükümet üyesi olarak daha sakin bir hayatı olacağını biliyordu. Ama stres de hayatımızın bir parçasıydı. Romanya futbolu ne durumdaydı? Beyinsiz kulüp yöneticilerinden şikayet etti. Eskiden futbol herkes için ekmek kapısıydı. Oysa şimdi insanların ilgilenecekleri başka şeyler var. Bu bir futbol adamının Çavuşescu dönemindeki güzel günlere dönme özlemini dile getirişiydi. Güney Amerika'daki turnelerini sorunca kaşları daha da çatıldı. Turne her şeyi kendisi için en uygun olacak şekilde planlayan bir komisyoncu tarafından düzenlenmiş, dedi. Rumen takımı bir uçaktan inip diğerine binmişti. Arjantin'den Paraguay'a, oradan Ekvator'a ve Peru'ya. Bir keresinde gideceğimiz kente 4 günlük bir yolculuk sonrasında ve maçtan birkaç saat önce ulaştık. Los Angeles uçağına binerken bize direkt uçacağımız söylenmişti. Ama Mexico City'de uçaktan inip bir sonraki uçağı beklemek zorunda kaldık. Oysa Romanya'da bir yabancı takımın benzer aksaklıklarla karşılaşma ihtimali sıfırdı. Ertesi sabah bir üniversitede idman yapan Amerikalıları izlemeye gittim. Sahaya onlardan önce vardım ve elleri kolları portakal dolu olan heyecan içindeki öğrencilerle, onlardan da heyecanlı olan antrenörleriyle birlikte bekledim. Bana da bir portakal verdiler. Amerikalılar bir süre sonra gelip idman yaptılar. İdman bitince antrenörleri Milutinovic de dahil olmak üzere birkaçı kalelerden birinin önünde toplanıp şut çekmeye başladı. Ben de dışarı çıkan topları yeniden onlara verdim. Bu arada profesyonel futbolcuların topa çok sert vurduklarını da öğrenmiş oldum. Özellikle Milutinovic'in yaptığı muz ortalardan birini yakalamaya çalıştığımda top ellerimin arasından kayıp gitti. Beni görmemiş olması için dua ettim. Daha sonra takımın golcülerinden biri olan Peter Vermes'e ABD'nin Dünya Kupası'na nereye kadar gidebileceğini sordum. Bu soruyu samimiyetle cevaplamazsam hem kendimi hem de sizi kandırmış olurum dedi. Ben şahsen Dünya Kupası'nı kazanmayı umuyorum. Red Line'a döndüğümüzde Milutinovic lobideki kanepeye uzandı. Burnunun ucunda benim teybim, ayak ucunda da Amerikalı gazeteciler duruyordu. İki lakabı vardı. Mucize Yaratan Adam ve Bora Top. Mucize yaratan adamların çoğunun aksine komik bir adamdı. Hatta gazetecileri sevdiği bile söylenebilirdi. Soccer Amerika'da çalışan İngiliz Duncan Irving bana Milutinovic'te ilk el sıkışmasını anlatmıştı. Duncan elini sertçe sıkınca Milutinovic daha sert sıkmıştı. Duncan biraz daha sıkmış, Milutinovic biraz daha sıkmış. Duncan biraz daha sıkmıştı. Hah demişti Milutinovic, mafya. Eğer Graham Taylor yanında çalışan halkla ilişkiler görevlisini kovup bu sırpı işe alsaydı, bugün hala İngiltere ulusal takımının başında olabilirdi. Milutinovic, Yugoslavya, Fransa, İsviçre ve Meksika'da futbol oynamış ve son iki Dünya Kupası'nda sırasıyla Meksika ve Costa Rica'yı çalıştırmıştı. Costa Rica onun yönetiminde 1990 Dünya Kupası'nda Cenova'da İskoçya'yı yenmeyi başarmıştı. Bize Latin Amerika'daki futbol tutkusundan söz etti. İspanyolca pasyon dedi. Basına dönüp çevirisini yaptı. Tutku. Sizler tutkulu değilsiniz. Peki Amerikalılar arasında giderek artan bir futbol tutkusu var mıydı? Bu insanların asıl sorunu şu. Hiçbir dertleri yok. Bora Amerikalıların tutkulu olmalarını sağlayacak niteliklerden yoksun olduklarını söylemeye çalışıyordu. Amerikan futbolunda bir maç 3 veya 4 saat sürüyordu. Taraftarlar da bu arada bir şeyler yemeye ya da tuvalete gidiyorlardı. Ama insanlar böyle diye şaşkınlığını belirtti. Burası Amerika. Örneğin Santa Barbara kentini bu oteli görüyorsunuz ve sözlerini tamamladı. Amerika dünyada eşi benzeri olmayan bir ülke. Burada her şey var. Günümüzün Sırp olmak için iyi bir zaman olup olmadığını sordum. Neden olmasın? Bak ne diyeceğim. Bir sorun var. İngilizler İngiliz olmaktan gurur duyarlar. Ben de Sırp olduğum için gurur duyuyorum. Evet orada durum kötü ama biz ne yapabiliriz? Hemen ekledi. Yoksa Zagrepli misin? Hiç düşünmeden reddettim. O da çabucak şaka yaptım dedi. İlk defa başını çevirip uzaklara baktı ve o aptalca soruyu sorduğuma soracağıma pişman oldum. Ailem halen Bosna sınırında bir yerde diye devam etti. Belki 100 metre var yok. Pencereden dışarıyı göstererek yani buradan okyanusa kadar dedi. Sonra konuyu değiştirdi. Oyuncularımdan çok memnunum. İspanyolca konuşuyorum ve sanırım kimse beni anlamıyor. Yine de herkes mutlu. Kaç dil biliyordu? İspanyolca, Sırpça, Fransızca, İtalyanca konuşuyorum. Rusça anlıyorum. Bulgarca dil sayılmaz ve İngilizce konuşmaya çalışıyorum. Yani 4 diyebiliriz. Eğer karnım açsa İngilizce olarak yemek istediğimi söyleyebiliyorum. Oyunculara sorduğumuzda yanıtları espri dolu oldu. Sohbetimiz sona ermişti ki Amerika takımının kalecisi Tony Meola beni aramaya geldi. Onu linke göndermiş. Birlikte Milutinovic'in kalktığı kanepeye oturduk. İkimiz de 23 yaşındaydık ve yıldız olan oydu. Bana bir Amerikan gencinin ABD ulusal takımının kalesini korumayı hayal etmesine neyi neden olduğunu anlattı. Meola'nın babası Vincent bir zamanlar İtalya'da Avellino'da yedek futbolcuydu. Amerika'ya berberlik yapmak için gelip New Jersey'ye yerleşmişti. Vincent'in mesken edindiği Kearney'nin nüfusunun çoğunu 1920'lerde ülkeye gelen ve pamuk fabrikalarında çalışma izni aldıktan sonra ülkeye yerleşen, bu arada futbola dört elle sarılan İrlandalı ve İskoç aileler oluşturuyordu. Meola, takım arkadaşlarımın hepsinin ana babaları Avrupa'da bir yerde büyümüşler dedi. Ayrıca büyük bir şans eseri olarak Kearney semti Giant Stadından sadece 5 kilometre uzaklıktaydı. Meola ve ben henüz birer çocukken NASL'in şaşalı günlerinde New York Cosmos takımı Giant Stadına 80 bin kişi topluyordu. Oysa aynı dönemlerde Amerikan futbolu oynayan New York Giants'ın seyirci ortalaması sadece 30 bindi. Gerçi Kearney'nin nüfusu 38 bindi ama yine de ABD takımına 3 oyuncu vermeyi başarmıştı. Meola, Tab Ramos ve Derby County'de oynayan John Harks. Meola ve Harks yaklaşık 20 yıldır birlikte oynuyorlardı ve antrenörleri de Harks'ın babasıydı. Bu tam anlamıyla bir Amerikan öyküsü sayılmazdı. Ama Amerikalı futbolcuların çoğunun buna benzer bir şeyler anlatacağından kuşkum yoktu. Lincoln'in mühteşem basın dosyasından Hugo Perez'in babasının, büyük babasının ve kuzeninin El Salvador'da futbol oynadıklarını, Peter Vermes'in babasının Macaristan'da, Marcelo Balboa'nın babasının Arjantin'de ve Tab Ramos'un babasının da Uruguay'da profesyonel futbolcu olduklarını öğrenmiştim. Öte yandan Casey Keller'ın babası beyzbolun türevi olan softball oyuncusuydu. Eric Winalda'nın babası Princeton Üniversitesi'nde Amerikan futbolu oynamıştı. Bruce Murray'in babası profesyonel bir golfçü. Chris Sullivan'ın babası boksör. Chris Henderson'ın babası da yarı profesyonel bir beyzbolcuydu. Bir de sonradan Amerikan vatandaşlığına geçen oyuncular vardı. Uruguaylı bir profesyonel olan Fernando Clavio. Polonya ulusal takımında da oynamış bir futbolcunun oğlu olan ve ülkesini 16'sına terk edense Janusz Mihalik. Babası Nijerya ulusal takımı oyuncularına olan ve Amerika'ya biyokimya tahsili yapmaya gelen John Harbour. Belfast'ta oynarken bir futbol yıldızı olan ve aşırı sinirli yapısıyla tanınan Galli Brian Quinn. Miami'de Mary Gargallo ile evlenerek Amerikan pasaportu alan Pretoryalı Roy Wegerle. Diğer iki oyuncu Thomas Dooley, Almanya doğumlu ve Ernie Stewart, Hollanda doğumlu ise Avrupalı anneler ve asker olarak Avrupa'da görev yapan Amerikalı babaların çocuklarıydı. Dooley çok az İngilizce biliyor. Sports Illustrated dergisine söylediğine göre Amerika ile en yakın ilişkisi yıllar boyunca bir Amerikan arabası kullanmasıydı. Bu Almanya için normal bir şey değildi demişti. Takımda İspanyol kökenli futbolcu sayısının daha fazla olması gerektiğinden kimsenin kuşkusu yok. Ama Milutinovic'in de tüm yarı profesyonel Meksika liglerine birilerini gönderip oyuncuları izlettirmesi mümkün değil. Daha sonra bir Sports Illustrated muhabiriyle birlikte Alman liginde Saarbrücken takımında oynayan ve Win Alda plakalı, elimde olmadan dikkat ettim, bir araba kullanan Eric Wijnaldum ile konuştuk. Sarışın ve yanık tenli olan Wijnaldum da herkesin kolaylıkla Kaliforniyalı bir plaj çocuğu zannedebileceği biriydi. Bu da doğaldı, buralıydı ve Alman TV'sinde sörf yaparken çekilen görüntüleri yayınlanmıştı. Milutinovic onun için futbolu da sörf yaptığı gibi oynuyorsa dünya şampiyonu oluruz demişti. Milutinovic ve Wijnaldum da birbirleriyle Almanca konuşmayı seviyorlardı. Wijnaldum'un bizi söyleşi için bara götürüp birer içki ısmarlamasını söyleyen de Milutinovic'ti. Bu fırsattan yararlanıp antrenöre Romanya hakkındaki düşüncelerini sorduk. Romanya'yı sinkafedeyim. Benim derdim maçı kazanıp kazanamayacağımız değil. Benim derdim ilerleme gösterip gösteremeyeceğimiz. Wijnaldum hesabı Milutinovic'in adına imzaladı ve yüklüce bir bahşiş bıraktı. Söylediğine göre onu futbol oynamaya babası Dave zorlamıştı. Dave Wijnaldum'un ailesi Hollandalıydı ve 1970 Dünya Kupası'nı TV'nin önünde havalara sıçrayarak geçirmişti. Futbolu düşünen insanların sporu olarak nitelendiriyordu. Ama oğlunun futbol oynayışına bakılırsa bu her zaman doğru sayılmayabilirdi. Eric Wijnaldum da 1990 Dünya Kupası'nda Çekoslovakya'ya karşı oynamıştı ve anladığım kadarıyla Milutinovic ona şöyle demişti. Senin disipline ihtiyacın var. Disiplini en iyi öğreneceğin yer de Almanya'dır. Alman Ligi'ndeki ilk sezonunun Şubat ayında onunla konuştuğumuz zaman açık göz Big Mac, Die Welt'in ifadesidir, ligde en fazla gol atan üçüncü futbolcuydu. FC Saarbrücken üzerinde Wijnaldum fotoğrafı bulunan 3000 tişört satmıştı. Eric'in kardeşi Brandt menajeri olarak çalışmak üzere Avrupa'ya gelmişti. Şimdi de Sports International onu her gittiği yerde takip ediyordu. Romanya maçından sonra Almanya'ya geri döndü ve yanlış hatırlamıyorsam o sezon boyunca başka gol atamadı. Sports Illustrated'ın muhabiri ona futbolun ABD'de neden başarılı olamadığını sordu. ABD Futbol Federasyonu yöneticilerinden istediğinize sorun diye yanıtladı Wijnaldum. Ne zaman TV'den futbol için birkaç saat satın almaya kalksalar, beyzbol, Amerikan futbolu veya tenis yayınlarından buna zaman bulamıyorlar. Ben bunlara sosisli sandviç sporları diyorum. Yani poponun üstüne oturup sandviçini yiyorsun. O adamlar Avrupa futbolunda neler olduğunu görüyor ve sigara dumanıyla dolu odalarında oturup aynı şeylerin burada da olmasını engellemek için neler yapabiliriz diye kafa yoruyorlar. Geçen yıl futbolu katleden şey plaj voleybolunun inanılmaz yükselişiydi. Avrupa'da diye devam etti. Taraftarlar maç boyunca ayakta durur ve buna aldırmazlar. Bayraklarını sallarlar, tezahürat yaparlar, şarkılar söylerler. Devre arasında herkes yiyeceğini yer ve yeniden tribünlere döner. Avrupa'da taraftarlık anlayışı Amerika'da olduğundan çok daha köklü ve güçlü. Brezilya maç kaybettiği zaman insanlar kendilerini binalardan atıyorlar. Bu yıl Amerikan futbolu finalinde Buffalo kaybedince intihar eden kimseyi duydunuz mu? Wijnaldum Romanya maçının oynanacağı günün sabahında bizimle biraz daha konuştu. Milutinovic kampı çok sıkı tutmuyordu ve sonra maça çıktı. O gittikten sonra Sports Illustrated muhabiriyle bir süre İngiliz taraftarların Dünya Kupası'na kavga çıkarıp çıkarmayacakları üzerinde tartıştık. Onların bırakın sağa sola taş atmayı, Washington veya Los Angeles'ın kent merkezlerinde ortaya çıkmaları halinde bile bunun hooliganları son görüşümüz olacağını ileri sürdüm. Maalesef bu tahminimin doğru olup olmadığını anlamamızı sağlayacak bir olay yaşanmadı. Milutinovic'in de söylediği gibi Santa Barbara halkının hiçbir derdi yoktu. Daha önceki haftalarda Güney Afrika, Nijerya, Arsenal, Leeds ve El Salvador, Danimarka maçlarını izlemiştim. ABD, Romanya maçı bunlara göre çok daha sessizdi. Hemen önümde şezlonglarda oturan bir aile vardı ve başlama vuruşundan önce kendi bayraklarını taşıyarak sahayı turlayan 4 Ruben taraftar seyirciler tarafından nazik bir şekilde alkışlandı. İşte pasyon buydu. Seyirciler arasında birçok kadın ve küçük yaşta çocuk dikkati çekiyordu. Bükreş'ten çok çok uzaklarda olduğumuz belliydi. Maç başladı, ABD hemen ilk dakikalarda bir gol attı ve ilk devre boyunca seyirciler bir türlü yerlerine yerleşemediler. Sonra Rumenlerin muhteşem 8 numarası Ilie Dumitrescu durumu 1-1 yaptı. Skorun değişmediği ikinci devre boyunca taraftarların stat içindeki gezintileri de aralıksız devam etti. Dünya Kupası organize etmek kolay iş değil. Bir grup insanı sürekli meşgul ediyor. 1994 Dünya Kupası organizasyonunun başındaki adam olan Scott Sparks Letelier mutlaka çok meşgul bir insandı. Fakat ona bir mesaj bıraktım ve alır almaz beni aradı. Ona Santa Barbara'da gözlediğim taraftarlardan söz ettim ve Amerikalıların futboldan anlamamalarının onu düşündürüp düşündürmediğini sordum. Güney Kaliforniya'nın bu hali beni de hayrete düşürüyor dedi. Düşünebiliyor musunuz, bu insanlar ülkedeki en önemli spor olayı olan Amerikan futbolu finalinin 3. devresinde stadı terk etmeye başlıyorlar. Aynı şeyi beyzbol maçlarında da yaşıyoruz. Bir LA Times köşe yazarı 1984 olimpiyat oyunlarını anlattığı yazısında Güney Kaliforniyalıların bir spor olayını daha sonu gelmeden terk etme eğilimlerinin Carl Lewis'in 100 metreyi 10 saniyede koştuğu gün bitime 2 saniye kala tribünleri boşaltmalarıyla doruk noktasına ulaştığını belirtmişti. Santa Barbara'daki baştan sonra Dino Amerikan basını için sahada bir basın toplantısı düzenledi. Keyfi yerindeydi, yine de çevirmenliğini yapan ve mutsuzluğu her halinden belli olan Julian'a dik dik bakmayı ihmal etmiyordu. Yerel gazetecilerden biri Amerikan takımının en çok hangi yönünü beğendiğini sordu. Yanıtı Julian tercüme etti. Çok iyi giyinmişler ama futbol oynamaları için 100 yıl daha geçmesi gerek. Amerikalılar bizi sadece uçak gemileri getirirlerse korkuturlar. Antrenörlerine saygım var. Yugoslavya birçok başarılı antrenör yetiştirmiştir. İyi biliyorum çünkü anne tarafından ben de Yugoslavım. Gazeteciler incinmiş gibiydiler. Eski bakan onları rahatlattı. Amerikan halkına, uygarlığına ve demokrasisine büyük saygı duyuyorum. Bu genç Rumen takımından beklentileri neydi? Latinler gelecek nesillere güven duyarlar. Bizler her zaman gelecek kuşakların bizden çok daha iyi olacaklarını düşündük. Bizi yanıltan da hep bu olmuştur zaten. Sonra bütün gazetecilerin şaşkın bakışları arasında Dino yanında Julian olduğu halde bana doğru yöneldi ve bana kartını verdi. Seni çok profesyonel buluyor, çok iyiymişsin diye açıkladı Julian. 3 ay sonra Dino kovulmuştu. Argentina, campeón. Buenos Aires'e varışımdan 2 gün sonra Arjantin-Brezilya maçı oynandı. Resmi olarak bu maç Arjantin futbolunun 100. yılını kutlamak amacıyla oynanıyordu. Ama mutluluğun asıl nedeni kokain kullanma suçundan ötürü aldığı ceza sona eren Diego Maradona'nın ulusal takımıyla uzun zamandan beri ilk kez sahaya çıkacak oluşuydu. Taraftarlardan biri maçtan önce bana "Ne var, herkes uyuşturucu kullanıyor." demişti. Stadyumun çevresi Buenos Aires'in diğer köşelerine hiç benzemediği için River Plate stadına kadar yürüyüş yapmak çok güzeldi. Kent hakkında sonsuza kadar aklımda kalacak olan şeyler, kırık kaldırım taşları ve lağım kokusu olduğu halde River Plate stadının çevresindeki caddeleri geniş ve oldukça temiz bulduğumu söyleyebilirim. Kentin bu bölümü Maidstone'a benziyordu. Bir zamanlar İngilizlerin kulübü olan River şimdilerde Los Millonarios olarak biliniyordu. Arkadaşlarım arabalarını sahanın hemen karşısına ve eski Deniz Kuvvetleri Makinist Okulu'nun birkaç yüz metre ilerisindeki atıcılık kulübüne park etmişlerdi. Makinist Okulu 1970'lerde Deniz Kuvvetleri'nin işkence kampıydı ve Arjantin Auschwitz'i olarak biliniyordu. Fakat Arjantin 1978 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapınca burada futbolcular konuk edildi. 1978 finalde River Plate stadında oynanmıştı. Brezilya maçında stat çok gürültülüydü. Bazen seyircilerin bir ağızdan söylediği "Sıçramazsan İngiliz'sin" sloganının ardından seyircilerin yarısı havaya sıçrıyordu. Bana anlatıldığı kadarıyla tribünlerin en sık söylediği şarkının sözleri şöyleydi. "Brezilyalılar, Brezilyalılar, ne kadar kötü görünüyorsunuz. Maradona Arjantinlidir ve Pele'den daha iyidir." Arjantin Devlet Başkanı Carlos Menem maça gelmemişti ama dünyanın dört bir tarafından gelen 500 gazeteci oradaydı. Brezilyalı gazetecileri diğerlerinden kolayca ayırabiliyordum çünkü hepsinin üstünde ulusal takımlarının forması vardı. Gömleklerin arkasında yazan basın sözcüğü de nedenli objektif olduklarının kanıtıydı. Futbol hiçbir yerde Arjantin-Brezilya maçında olduğundan daha büyük olamaz. Her iki takım da bu maç için Avrupa'da top koşturan oyuncularını çağırmışlardı. Maça çıkan ilk 22 futbolcunun ücretlerinin toplamı 60 milyon doları buluyordu. Bu takımlar herhalde dünyanın en iyi takımlarıydı ama yine de herkesin dikkati ufak tefek bir adam üzerinde yoğunlaşmıştı. Kendisini çok sakin hissettiğini ilan etti. Onun yerinde başkası olsa yıllar önce parayı alır ve giderdi. Ama Maradona böyle biri değildi. Bir keresine Grand Hotel'de asansörle yukarı çıkarken içeridekilerin şaşkın bakışları arasında asansörün kapısına vurarak ciğerlerinin bütün gücüyle "Argentina!" diye bağırmıştı. Bu adam başarı sözcüğünün canlı kanıtıydı. O kadar çok ağrı kesici iğne olmuştu ki tekerlekli sandalyeye bağlı kalabilirdi. Her şeye sahipti ama yine de futbol oynuyordu. O gece yüzlerce foto muhabirinin arasında ısınma hareketleri yaptı. Fotoğraf üstüne fotoğraf çektirdi ve maç bu yüzden 10 dakika geç başlayınca tüm dünyadaki TV programları alt üst oldu.